افتادی ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
İyi akşamlar sayın TGRT FM dinleyicileri. Bir tarih ve insan programıyla daha birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında İsmail Sert ve ben Deniz Hakan Gürsel programın size aktarılmasında yardımcı olacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hocam herhalde daha İstanbul'u fethetmedik. Yani
fethedemedik, evet. Fethedemedik. 3. haftaya girdik.
Fakat
Fatih Sultan Mehmet de 54 günde fethetti.
54 günde.
Evet, bizde 54 günde. 54 hazırlıkları günde. 2 yıl sürmüştü.
Bunun anlatımı herhalde bir o kadar sürecek gibi.
Yani.
Hocam Fatih'in Karaman Seferi'nde kaldık galiba.
Evet, Fehim Bey yoruldu gitti, siz geldiniz.
Evet. Görüyorsun. İnşallah evet. Biz fethederiz bugün.
İnşallah.
Buyurun hocam.
İletişim bilgilerini verdik mi?
Onları da verelim, tamam.
Evet.
ahmet@ahmetsimsirgil.com ve tgrt@tgrt-fm.com.tr adreslerine sorularınız olursa iletebilirsiniz sayın dinleyiciler.
Evet, ben de TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Tabii İstanbul'un fethiyle ilgili konuşmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi İkinci Mehmet'in Karaman Seferi'nden ve gelişmelerden bahsedecektik. Tam da Karaman Seferi'ne gidiliyordu. Bir kısa özet yapmak gerekirse, İkinci Mehmet'in tahta çıkışı gerek Anadolu'da beylikler üzerinde, ki bunun başını Karamanoğulları çekiyordu, gerek Bizans, gerekse Avrupa, çok büyük bir heyecana düştü, kapıldı. Yani bu heyecan İkinci Mehmet 12 yaşında tahta çıkartılıp ardından indirildiği için genel olarak dışarıda onun hakkında böyle başarısız, devlet yönetmekten aciz, oyun ve eğlenceyle vakit geçiren, gününü gün eden böyle bir şehzade portresi insanlarda oluşmuştu. Yani insanlar II. Mehmet'ten açıkçası, özellikle bunu dışarısı için söylüyorum, Osmanlı toplumu için değil, dışarısı için söylüyorum. Hepsinde menfi bir, İkinci Mehmet hakkında menfi bir algılama oluşmuştu. Onun zamanında devlet yıkılır. Hatta dokunmasan dahi yıkılır. Bir şeye, herhangi bir Osmanlı'ya karşı mücadeleye girişmeye dahi gerek yok. Artık bu devletin sonu geldi. Böyle bir anlayış hakimdi ve o da onun ilk tahta çıkışı. Halbuki biz onun son derece başarılı olduğunu, genel manada başarılı olduğunu söyledik. Oradaki olayları insanlar değerlendiremedikleri zaman, tek ve yanlı bir gözlükle baktıkları zaman, orada bir sonuca bakıp diyorlar ki işte tahta çıktı, ardından 1,5 sene geçti, tahttan indi. Demek ki başarısız. Sonuca bakarak bakıyorlar. Halbuki orada geçen hafta kıymetli TGRT FM dinleyicilerine çok önemli hususiyetleri arz ettik. Ve birlik ve beraberliğin sağlanmasında II. Mehmet'in yerinde kararlarına ve uygulamalarına şahit olduğumuzu ifade ettik. Gerçekten çok güzel yetişmişti, çok iyi yetişmişti ve bunu da o dönemde gösterdi. Fakat insanlar sonuçla değerlendirdiklerinden hataya düştüler. İşte bu hata sebebiyle bu hatayı ikinci bir husus daha tetikledi. O da II. Mehmet tahta çıktığında anlaşmaları yenilerken hemen herkese mülayimetle muamele etti. Güzel güler yüz gösterdi. İstediklerini verdi. Ya gerçekten korkak bu adam dediler. Bu da ikinci kez onları yeniden yanlış düşünmeye sevk etti. İşte Bizanslı elçiler de gelmişti bu esnada ve Bizanslı elçiler Orhan'ın tahsisatının artırılmasını istediler. Orhan da Bizans'taki bir Osmanlı şehzadesi. Onun tahsisatının artırılmasını istediler. Buna 150 bin akçe yetmiyor, 300 bin olsun dediler. II. Mehmet de hay hay dedi, tabii dedi, olsun dedi. Ve tahsisatları da verdi. İşte bu arada Karamanoğulları da II. Murat ölünce, ya dediler tamam, bizim yeminimizin hükmü kalmadı artık. Biz ona karşı savaşmayacağımıza yemin etmiştik. Hemen Osmanlı topraklarına saldırmaya başladı. İşte Osmanlı topraklarına saldırıya geçince Karamanlılar, II. Mehmet bizimle saltanat lafını dermiş, ol Karamani, bir daha fırsatı verirse kara yere Karamanı dedi ilk ifadesi. Yani bizimle saltanata kalkmış Karamanoğlu, eğer bir daha fırsat verirse onu kara toprağa kararım diyerek ilk seferini Karamanoğlu üzerine yaptı. Ve tabi Osmanlı kuvvetlerinin Karaman üzerine yürümesiyle beraber Karamanlıların dayanacak bir gücü yok. Derhal dağlara doğru çekildiler, iç illere doğru, iç el mıntıkasına doğru çekildiler ve Osmanlılar her tarafı almaya başladı. Seydişehir, Akşehir, Konya. İşte vaziyet bu hale gelince, yani Karamanlılar Osmanlı topraklarına saldırıp almaya başlayıp Fatih'te Karaman ülkesine doğru sefere çıkınca Bizanslılar da bu defa hayale kapıldı. Şimdi elçileri geldi, 150 bin bir anda 300 bin kabul etti. Bunu hiç beklemiyorlardı böyle bir kabulü. Ya 150 bin akçe zam, bu çok yüksek bir rakam. Bir anda bunu II. Mehmet'in kabulü. Elçiler böyle sevinç içinde gelip ya ne istese kabul ediyor. Hiçbir itiraz yok. Ardından Karamanlılar da Osmanlı topraklarını silip süpürmeye başlamış. Bizans imparatoru ya çok yanlış yaptık biz dedi. Tamam mı? Biz yanlış yaptık. Bunu ne yapalım, bu hiç anlaşma yapılacak bir zaman değil şimdi. Vurulacak zamanmış meğer. Biz bunu dediler 600 bine çıkartalım. Bu şeyi az olmuş diyelim. Bu 600 bin olsun. Tamam mı? Nasıl olsa alıyoruz. Belki bunu kabul etmez, bir taraftan vururuz. Avrupa'da harekete geçer. Biz dediler bunu niye böyle yaptık? 600 bin akçe alalım. Hazır Osmanlı'dan akçeler geliyor. Bunun üzerine Karamanlılar, Bizans bir kez daha elçileri harekete geçirdi. Gönderdi. Ve bu elçiler Akşehir'de II. Mehmet'i buldular. Osmanlı ordusu
o taraflardaydı.
O taraftaydı. Akşehir'deydi. Bizans'ı elçileri bir kez daha geldi. Ve onları şey kabul etti. Sadrazam Şandarlı Hayrettin Paşa kabul etti elçileri, dinledi. 300 bini 600 bin olmasını istediklerini duyduğu zaman bu dala Bizanslılar dedi. O gelenlere. Siz daha bunu tanımıyorsunuz dedi. Ve bunun sizin hakkınızdaki düşüncelerini de bilmiyorsunuz dedi. Gerçekten Çandarlı'nın o ifadeleri II. Mehmet hakkında Avrupa düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Onu tanımadıklarını, hakkındaki düşüncelerini tamamen yanlış olduğunu, II. Mehmet hakkındaki düşüncelerinin tamamen yanlış ve söylentiden ibaret olduğunu çok net gösteriyor. Bu dala Bizanslılar diyor. Siz onun diyor ne ol daha onu tanımıyorsunuz. Onun sizin hakkındaki düşünceleri de bilmiyorsunuz. Ne düşündüğünü de bilmiyorsunuz. Şayet eğer İstanbul elinizde kalırsa siz çok kurbanlar kesin. Çok dualar edin. Yani elinizde kalırsa. Anladım ben sizi, tamah ettiniz ama bu sizin başınıza bela olacak diyor. Çok yanlış yaptınız. Ki Çandarlı da zaten istemiyordu İstanbul'un fethini. Dolayısıyla ama diyor sizi onunla görüştüreceğim diyor. Gelmişler çünkü oraya kadar. Görüştürmemesi diye bir şey olamaz. II. Mehmet Çandarlı'nın görüştüğünü duyunca çok sinirleniyor aslında. Çandarlı'yla görüşmelerini istemiyor. Neden benimle görüşmeden onunla görüştürdü diye çok sinirleniyor Çandarlı'ya ama belli etmiyor. Ve Bizanslılar yanına geliyorlar. diyorlar ki ya az olmuş, biz hesapladık ettik, bu 300 bin az geldi. Yani bunu 600 bin yapmak nasıl olur falan, biraz da korkuyorlar şeyin ifadesinden sonra Çandarlı'nın. İkinci Mehmet hay hay diyor. Ne demek diyor. O zaman diyor Edirne'ye gelince görüşürüz diyor. Edirne'ye geldiğimizde görüşürüz Edirne'ye gelince. Şimdi Çandarlı farklı şeyler söyledi. İkinci Mehmet yine güler yüzle kabul etti ama anlaşma bozuldu. Edirne'ye gelince görüşürüz. Yani artık anlaşma ortadan kalktı. İşte bu şey çok önemli. Bu tarih ve bu hareketler çok önemli. Bir anlaşma yapılmıştı. O anlaşma bozdular. Bizans bozdu. Ve geldi 600 bin. İkinci Mehmet de hay hay, şimdi adamlar üzülmek mi, sevinmek mi, ne lazım geldiğini anlayamadılar. Birisi çünkü çok bağırdı onlara Çandarlı. Çok acı söyledi, ağır söyledi. Anlaşmanın bozulduğundan Çandarlı da farkında artık. Çok ağır söyledi. İkinci Mehmet de son derece yumuşak söyledi ama Edirne'ye gelince görüşürüz dedi. İşte bu gelişme ile İkinci Mehmet aslında belki de bütün Karaman'ı ortadan kaldıracaktı. Fakat Karamanlılarla anlaşma yapmayı uygun gördü. Ve derhal geri döndü. Orada anlaşma yaptı ve derhal geriye döndü. Ve dönerken de önce Boğaz'a geldi. Yıldırım Bayezid Han'ın yaptırmış olduğu güzelce hisarın yanına geldi. Ve orada Boğaz'ı kontrol etti. Ardından da karşı tarafa bir hisar yapılması emrini verdi. İşte bu İstanbul'un fethine başlangıç olacak ilk harekettir.
O zaman kuşatma sebebi bu yaptıkları bu şey miydi Bizanslıların?
Yani Bizanslıların bu hareketi anlaşmanın bozulmasına ve Fatih'in de İstanbul tasavvurunu, İstanbul düşüncesinin ortaya tam manasıyla çıkmasına ve hazırlıkların başlanmasına yol açan gelişme olmuştur. Bunu bazıları başka başka sebepler söylüyor. Mesela Rumeli Hisarı'nı yaptırtmaya başladığı zaman, o Rumeli Hisarı bittiğinde bizim orada çalışanlarla Bizans'ın köylüleri kapışıyorlar, dövüşüyorlar falan. Kimisi buna bağlıyor. Halbuki bunlar tali meseleler. Evet. Ufak meseleler. Orada Rumeli Hisarı'nın yapılması meselesi burayla beraber başlamıştır. O anlaşmanın bozulmasıyla. Zira Rumeli Hisarı'nı yaptırtmaya karar verdiği zaman İkinci Mehmet anlıyor Bizans'ı. Ve hemen elçilerini gönderiyor. Ve bu defa elçileri gönderirken anlaşma yapacak. Fakat diyor ki hiçbir şey istemeyin. O 600'den vazgeçtik. 300. Şayet 300'ü vermezse onu da istemeyin. Yeter ki tek bir şey o şeyi o hisarı yapmaktan vazgeçsin. Zira Rumeli hisarıyla Bizans'ın yeme, içme, zahire, ambarı genelde Karadeniz'den gelir ve oranın da yolu Boğaz'dır. Karadeniz'den giren o İstanbul Boğazı. Fatih karşıya da bir hisar yaptırmak suretiyle Boğazını avuçlar arasına almış oluyor. Artık Bizans'ın ana damarı kesiliyor. Yeme, içme o damarı kesecek. Zira Bizans'a yardım ya diğer taraftan orayı da donanmasıyla kesmeye çalışacak. Burayı toplarla iki taraflı hisar karşılıklı orayı kesecek. Ardından Marmara'yı da donanmasıyla kesmiş olacak. Böylece Bizans'ın bütün o aldığı, Bizans bugüne kadar hep yardım alması çok kolaydı Bizans'ın. Bizans'ın kurtulmasının en önemli sebeplerinden biri odur. Devamlı yardım alabiliyordu hisar. O sebeple de düşmüyordu kolay kolay. Yani yıllarca kuşatma altında tutacaksın karada. Onun da imkanı yok. Karadan surlar var, büyük surlar. Dolayısıyla Fatih son derece yerinde bir düşünceyle ilk orasını yaptırmaya başladığı an Bizans anlaşma telaşına düştü. Ve hemen elçilerini daha Fatih Edirne'ye varır varmaz elçileri gönderdi. Elçiler geldiler ve imparator orada gönderdiği namede biz bugüne kadar ceddinizle çok güzel devirler geçirdik. Babanla çok iyi anlaşıyorduk. Dedenle gayet iyi anlaşıyorduk. İkinci Yıldırım Bayezid'e orada bir hisar yapılmasına bizim ecdadımız, ceddimiz müsaade etti. Fakat karşı tarafa bir hisar yapmadılar. Onlar da imparatorun hukukunu korudular. Sen niye şimdi bu hukuku bozuyorsun? İkinci Mehmet'e, burayı bozma, bu hukuku bozma. Yani karşı tarafa bir şey yapma. Hiç kimse karşıya bir şey yapmadı. Baban zamanında olduğu gibi iyi ilişkiler devam etsin. Eğer bizden bir şey istiyorsan biz onları yerine getirelim. Orhan'ın tahsisatından bahsediyorsan ondan vazgeçelim. Yeter ki bir anlaşma yapalım. Bizans böyle bir elçiler böyle bir şey ortaya koydular. İkinci Mehmet bunlara tabii acı acı güldü. Evet dedi. Baba ben dedi 12 yaşında tahta çıktığım zaman Jan Hunyad Macar kralı Osmanlı ülkesine saldırılara başlamıştı. Osmanlı ülkelerine. Ve Türkleri yoğun bir şekilde katliama tabi tutuyordu. Babam o zaman boğazı geçmek üzere önce karşıya geçecekti babam. Anadolu'dan geldi Bursa'da ve Marmara'dan geçeceği zaman Haçlı kadırgaları önünü kesti. Boğaza geldi, bu defa da imparatorun kadırgaları yolunu kesti. Müslümanlar zulüm altında canhıra çığlıklar atarlarken siz İstanbul'da bayram yapıyordunuz. İmparatorumuz bayram yapıyordu. Babam kan içti, kızılcık kan kustu, kızılcık şerbeti içti. Ve o zaman zorlukla karşıya geçince yemin etti ki karşı yakaya bir hisar yaptıracağım. Fakat babamın ömrü vefa etmedi. Bu gördüğünüz genç onun düşündüklerini çabucak yapabilecek bir kudrettedir. Ve benim gücümün eriştiği yere imparatorumuzun hayalleri dahi yetişemez dedi. Bu saatten sonra da böyle bir istekle gelenin derisini yüzer, içine saman doldurur öyle yollarım dedi. Onlar dediler ki burası bizim değil Venedik'in. Sizin değilse niye geliyorsunuz o zaman dedi. Venedik karışsın işinize bakın siz dedi bu defa da. Tamam mı? Yani Bizans'ı her bakımdan avluka altına almanın yollarına başladı 2. Mehmet. Ya o hareket İstanbul'un fethinin başlangıç hareketidir.
Bütün hazırlıkların başlangıç noktası.
Başlangıç noktasıdır. Ki uzaktan bakıldığında bir Muhammed silüeti vardır. 5,5 daha önce de bahsettim belki. Yine 4,5 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde başarılmıştır. Defalarca önüne gelmiş taş taşımıştır 2. Mehmet. O büyük yüksek onun kuleleri vardır 3-4 tane. Onun bir tanesini Çandarlı Hayrettin Paşa, birini Zaunos Paşa, birini Şahabettin Paşa üzerine almıştır. En büyük kuleyi bizzat Fatih kendi masrafıyla, kendi üzerine bunların masraflarını kendileri üzerine almışlardır bu paşalar. Onlar o şekilde ve kısa bir süre içerisinde gerçekten muazzam bir hisardır, kaledir şöyle bakıldığı zaman. Ve Fatih'in belki kemiklerini sızlatıyorlar. Şimdi hala yapıyorlar mı? Herhalde ortadan kalktı bir ara orayı. Konser salonu gibi kullanıyorlardı. Yani felaket bir durumdur. Maalesef bunlar tarihimize ne kadar saygısız olduğumuzun da bir göstergesidir. Zamanında bütün bunlar böyle değerlendirildi. Orada ne Bizanslı milliyetçiler onu yaptırtmamak için, Bizans tabii anlaşma yapmak için gece gündüz çırpınıyor, yemek gönderiyor orada çalışanlara. Yeter ki bir anlaşma yapabileyim. Orada çalışıyor. Fakat milliyetçiler, Bizanslı milliyetçiler ekip bu ustalara saldırmak için bir 300 kişi 500 kişi silahlanıp oraya gelip gece saldırıya geçiyorlar. Ve ondan sonra orayı koruma altına aldırıyor Fatih Sultan Mehmet. Yeniçerilerle bir aralarında kapışma oluyor. Yani Bizans artık İmparator Fatih'le bu saatten itibaren çarpışmamak için ne gerekirse yeni bir anlaşma yapabilmek için yapacaktır ancak muvaffak olamayacaktır. Zira onun 12 yaşından itibaren tek bir düşüncesi var. Sanki tek bir iş için belki yaratıldığına inanıyor İstanbul. 2. Mehmet. Bütün hedefi, bütün ideali öyle bir maksatla yetiştirilmiş. İdeal adamı, hedef adamı olduğunu biz bu noktada görüyoruz 2. Mehmet'in.
Peki hocam bu hazırlıklar öyle bir başlangıçla nereye kadar gitti?
Şimdi işin tabii en mühim noktalarından birisi bu hisardı ve hisar yapıldığı zaman 2. Mehmet dünyaya ilan etti. Artık Boğaz'dan hiç kimse baç vermeden, vergi vermeden geçemeyecek. Hiç kimse. Bunu ilan etti ve bir Venedik ki Venedik'in o zaman gerçekten dünyanın bir numaralı deniz gücü. Büyük bir Venedik ticaret gemisi oradan geçtiğinde duyuruldu. Hiç tınmadı. Böyle yoluna devam ederken tek topla batırıldı. Yani tam isabetle bir top batırıldı ve bir daha da hiç kimse yaklaşıp bacını vermeden, vergisini vermeden ve iznini almadan yoluna devam edemedi o andan itibaren. Böylece orayı bir defa kesmiş oldu. İkincisi Edirne'ye giden Fatih, surları yıkacak toplar. İkinci Bizans'ın en önemli kaynağı surlar. Savunma gücü olarak ortaya çıkan ve bin yıl aşılamayan gerçekten muazzam. Yani birinci sur, ardından 20 metre arayla ikinci sur ve aynı büyüklükte. Siz üzerini kapatacaksınız, karşıya geçeceksiniz, kolay şeyler değil. Dolayısıyla bunu aşabilmek için şahi denilen topları döktürmeye başladı. Bu da çağının gerçekten en büyük silahı. O güne kadar daha böyle bir topu dünya görmüş değil. Bununla ilgili çalışmalara başladı II. Mehmet. Ve İstanbul surlarının neresi zayıf, neresi güçlü defalarca İstanbul önlerine geldi. Ve bunların haritalarını çizdirdi, çıkarttırdı. Krokilerini, resimlerini. Dolayısıyla da ne, nerede, kim, nerede konuşlanacak, hangi kuvvetler, hangi mıntıkada, nerede olacak. Yani 1,5 sene bütün bu hazırlıklar devam edecektir İstanbul'un fethi için.
Şimdi bir ara veriyoruz hocam.
Peki.
Hayırlı akşamlar TGT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programı devam ediyor ikinci bölümüyle. Programı Ahmet Şimşirgül Bey hazırlıyor sizin için. Profesör Doktor. Ana kumanda masasında İsmail Sert ve bendeniz Hakan Gürsel. Bu programda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İletişim bilgilerini veriyorum. Sorularınız için ahmet@ahmetsimsirgil.com ve tgrt@tgrt-fm.com.tr adreslerine iletebilirsiniz. İstanbul'un fethinde hazırlıklarda kalmıştık hocam. Bunu nasıl toparlayabiliriz?
Evet, şimdi tabii Bizans da bir taraftan hazırlanıyor. Fatih Sultan Mehmet de bütün olanca hızıyla hazırlıklarına devam ediyor. Bu noktada Bizans'ın surlarının çok önemli olduğunu ifade ettik. İkincisi de Grajuva denilen çok meşhur bir ateşleri var onların. Her şeyi yakan ve yapmadıkları bir şey yok. Ve fetih esnasında da gerçekten onun çok büyük faydasını göreceklerdir. Fatih'in yaptırmış olduğu çok yüksek kuleler vardı, içine asker doldurduğu. Ve taze manda derileriyle kaplattığı, özel balçıklarla kapladığı böyle tahta, ama onları yanmasın diye çok yüksek 40 metre boyunda yüksek kuleler, onlarla surları aşmak istiyor. Fakat yakıyorlar, yani onların her birini yakıyorlar o Grajuva ateşiyle. Grajuva ateşi ve üçüncüsü de Avrupa'dan çok fazla gönüllü geliyor, gönüllü kuvvetleri geliyor. Hemen hemen herkes savaşmak üzere Avrupa'dan 300-500 kişi kuvvetler. Yani o Hristiyanlığın artık şeyi olarak görülüyor. Bizans bin yıllık Doğu Roma'nın merkezi, başkenti. Yani Müslümanların eline geçecek, geçmesin diye. Ne kadar hani bazen bir devlet bir yere, diyelim ki Rusya Afganistan'a saldırdığı zaman nasıl Müslümanlar her taraftan oraya gitti, bir mücadeleye atıldı Kosova'da. Evet. Burada da onlar gelip İstanbul'da savunmak üzere. Ve bunların başında da Cenevizli Justiniani var. Çok meşhur bir komutan. Orduları sevk etmede. Çok meşhur birisi. Ve gerçekten de İstanbul'u en fazla savunmada onun etkisi görünüyor. Hatta son anda yaralanıp kaçmak, çekilmek zorunda kalıyor son hücumdan önce. Yaralanıyor o son hücum sırasında. Son anda canını kurtaracaktır.
Kaçıyor.
50 bin kişi var. Ve bu 50 bin kişi ölümü göze almış. Bunun 20 bini tam manasıyla savaşçı kuvvet. Ve bunlar 100 bin kişiye bedel olarak gösterilir. Böyle büyük bir surların gerisindeki 20 bin kişi, 100 bin kişiye bedel olarak gösterilir. Dolayısıyla Bizans son 30 senedir de kuşatma görmediği için surlar oldukça güçlü. Tamamen surlara tahkim etmişler, oldukça güçlü. Yani her bakımdan savunmaya hazır bir vaziyette olduğunu biz görüyoruz Bizans'ın. İkinci Mehmet ise gerçekten o da şahi denilen topları, ki bu toplar Osmanlı'nın tamamen mühendislerinin ürünüdür. Topları döktürmüş, askerlerini buna hazırlamış her türlü. Ve Çandarlı çalışmadığı denildiği zaman Çandarlı'yı gece yarısı huzuruna çağırıyor. Gece böyle Çandarlı büyük bir tepsi içerisinde altınlar, gümüşler, mücevherlerle ikinci Mehmet'in huzuruna çıkıyor gece yarısı. Ne bunlar lala diyor. Diyor ki sultanım, böyle gece yarısı hükümdarlar çağırınca adet hilafına bir şeye gadaplandıkları anlaşılır. Ve onun gadabını teskin için böyle hediye getirmek adettendir diyor. Onun için böyle geldim. O zaman ikinci Mehmet bana bunlar gerekmez lala diyor. Ben sana bunların kat be kat fazlasını vereyim. Bana İstanbul gerekir. Ya bu İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Gözüme uyku girmiyor. Gerçekten diyor yatağı bozulmamıştı. Gözleri kan çanağı gibiydi. Geceleri uyku uyumuyordu. Önünde masa üstlerinde İstanbul'un krokileri duruyordu. Çandarlı titriyor. Tabii korkuyor. Çandarlı çalışmıyor diyorlar. Ve bir Hisar-ı Garbi'nin ne gücü olur ki diyor. İnşallah fethedilecektir. O zaman gerekeni yap diyor. İkinci Mehmet bütün bu hazırlıkları gerçekten yerine getiriyor. Her türlü tedbiri alıyor. Hazırlığını yapıyor. O Şahi denilen topları yaklaşık 40 çift manda çeker. Veya 30 çift manda çeker. Onları o şekilde İstanbul önüne getiriyor işte 5 Nisan'da. İstanbul'u kuşatma altına almış oluyor. Bu 5 Nisan 1453, 558
40
sene
manda,
önce.
40 manda, 40 manda çektiği büyük bir top.
Evet.
Bunu bir de mermisini hayal ettim de az önce kendi kendime. Şimdi nasıl bir mermidir? Nedir bunu? Bir metalden mi döküyor hocam bunu? Kalıba mı döküyor?
Kalıba döküyorlar. Özel onların tabii mermisini. Hatta Macar Urban var. Macar Urban.
Evet o meşhurdur.
Meşhur. Biz. Macar Urban'ı çok söylerler. Hep top şeyi denildiğinde Macar Urban akla gelir. Halbuki Macar Urban bu Fatih ona şu topu dökebilir misin diye sorduğunda adam dehşete kapılıyor. Hiç görmemiş. Öyle bir topu daha o güne kadar dökmemiş. Fakat çizimleri her şeyi var topun. Dolayısıyla neticede bu adam da usta. Dökerim diyor ama mermisini yapamam diyor. Mermisini sen düşünme diyor. Mermisini ben yaparım diyor. İkinci Mehmet onun mermisini de kendisi. Tabii güverçile barut onların şeylerinden doğru. Onun mermisini. Fakat bunlar ilk defa o güne kadar toplar korkutma amaçlı, ürkütme amaçlı kullanılırdı. İlk defa o toplar surları yıkan. Artık surların bir önemi kalmıyor. Top değil, dünya şehirlerinde surların veya surların yapı şekilleri, o tabya şekilleri, yıldız biçiminde yatay, üstü toprak, tabyalar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani dünyanın gidişatını değiştirmiştir. Onun için hani bir çağ değiştirmesi önemli. Eski tip surlar ortadan kalkmıştır. Surların önemi kalmamıştır. Bir şehir için çok fazla o tip surların. Bin yıllık bir devletin sonu olmuştur. Artı Avrupa'da o derebeylik Rönesans'ın başlangıcına yol açacaktır. Hemen nereden bakarsak bakalım, yani İstanbul fethinin, Fatih'in toplarının, buluşlarının çok çok etkileri ve şeyleri var. Yine aynı bu fetih esnasında havan topu dediğimiz, önceden düz giden mermi, havan topu dediğimiz surları aşan yükseğe şeyden mermileri döktürecektir. Mesela çok enteresan bu da. Fatih gerçekten çok iyi yetişmiştir. Hatta onunla ilgili der yani alim dedi bir harika öğrenciydi, şair dedi yer yer sözü bir inciydi. Sultan Fatih adıyla tanıdık onu biz, tarihte de Fatihlerin en genciydi diye hitap ederler. Her yönüyle daha 20 yaşın 19 yaşına geldiği zaman her bakımdan iyi yetişmiş. İlmi bakımdan, teknoloji bakımından, dil bakımından, ilim bakımından, ya askerlik tecrübesi bakımından, yani silahşörlük bakımından, ne ele alırsanız alın, hangi noktayı alırsanız alın, Fatih her noktada dev bir şahsiyettir. Yani Fatih'in eksik gördüğümüz bir noktası hemen hemen yok gibidir. Çok araştırıcı. Her şeyin kününe vakıf olmadan bırakmıyor bir şeyi. Yani çok enteresan.
Macar Urban'da kafam takılıyor tabii hocam. Şimdi yani biz sizi tanımadan önce veya lisede bu Macar Urban'ı biz ondan sonra o topları döktüren, İstanbul'un fethinde büyük payı olan veya İstanbul'un yani Fatih Sultan Mehmet'i bile gölgede bırakan adam gibi görünüyordu. Hatta öyle bir etkisi var kitaplarda. Yalnız ben bilmiyorum artık nereden geliyorsa Macar Urban'ın orada bir soru işareti oluşuyordu hep kafamda. Yani hani tamam, bizde kafamızda oluşturulan şey Avrupa işte bizden gelişmiştir, bilmem nedir, şudur budur. Ha Macar Avrupa'da, Macaristan, ondan sonra Urban da oradan gelmiş, oradan bir teknoloji gelmiş gibi bir şeyler oluşturulmaya çalışılıyordu. Fakat Fatih Sultan Mehmet, şimdi son teknoloji, bilmem ne, bunlar tabii bizim o okuduğumuz kitaplarda geçmiyordu.
Doğru. Şimdi Hakan Bey, çok doğru bir nokta. Oraya takılmamak mümkün değil. Şimdi İstanbul'un fethi dediğimiz zaman akla ilk gelen o surları yıkan toplar geliyor. Şahi toplar. Değil mi? Evet. Yani akla ilk gelen hususiyet o şahi denilen toplar. Belki birazdan sorarsın, bahsederiz, gemilerin yürümesi. Evet. Gemilerin yürümesini dikkat edersen şimdi yok diye onu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Macar Urban'ı, o şahi topları da yok demiyorlar ama onun da başına Macar Urban'ı getiriyorlar. Şimdi surları yıkan, bin yıllık o aşılmayan surları yıkan bu şahi toplar olduğuna göre ve Bizans'ı en fazla bunlarla yıprattıklarına göre Osmanlılar, bunu da Macar Urban'a yüklemek suretiyle Osmanlı fethini basite indirgemek, Fatih'i küçük göstermek, Osmanlı'nın o başarısını zayıflatmak, yüceltmemek, yükseltmemek, bunda bir niyeti seziliyor. Başka bir şey değil. Çok açık. Ve işin en enteresan tarafı 2. Mehmet'in bizzat makine mühendisi olması ve şahi denilen topları Mimar Muslihittin ve Mimar Sarıca Sekban'ın döktürmüş olması. 4 toptan 3'ünü Osmanlı topçularının yapmış olması. Bakın, işin asli konumunda bu varken bunlar, hiç bunları biz de öğrenemedik. Bunları üniversitede tarih okuyuncaya kadar bunları hiç duymadık. Hatta ben rahmetli Şahabettin Tekindağ, İstanbul Üniversitesi profesörlerinden, o gelmişti Erzurum'a, onu dinlemiştim. Fetih'le ilgili böyle ilk defa olarak orada duymuştuk. Maalesef bunlar nerede, liseli yıllarda bir defa yok. Sadece hala bugün dahi ben soruyorum, Macar Urban. Yani bir Mimar Muslihittin'i, bir Mimar Sarıca Sekban'ı, bir Fatih mühendis olduğunu biz İnsanlarımıza hala öğretemedik. Onu öyle bir genlere onu yerleştirdiler ki hala tam manasıyla soru sorduğumuz zaman hemen Urban sesi geliyor. Halbuki Urban işsiz kalmış bir adam. Onun bu topların çizimini Fatih vermiş kendisine. Osmanlı mühendisleri, kendisinin ürünü değil, onların gösterdiği bir şeyi çiziyor Macar Urban. Mermisini yapmaktan aciz. Ve aynı Macar Urban'ın topu bir hafta içerisinde çatladı ve dağıldı, kullanılmaz hale geldi. Kendinin de öldüğü rivayet edilir. Şimdi böyle bir durumda diğer Osmanlı topları sonuna kadar devam etti. Şimdi burada bir Osmanlı topçuluğuna bakalım, geldi. Bir de Macar Urban'ın durumuna bakalım. Ben bunu her zaman söylerim. Burada aslında bizim çıkartacağımız ders, Müslümanların ve Türklerin bağnaz olmadıkları, İlmin kimde olursa olsun aldıkları, Müslüm gayrimüslim ayrımı yapmadıkları, ilmi, teknolojiyi nerede olursa olsun aldıklarını gösterir bu. Halbuki bir taraftan da Müslümanları ne olarak gösteriyorlar? Gerici, yobaz, değil mi? İlme karşı. Halbuki bir Macar'dan da, bak Fatih, onu ondan, bu şeyi de hatırlatır bana, Peygamber Efendimiz'e Selman-ı Farisi Müslüman olduğunda, hani orada işte hurmalar var. Hurma ağaçlarını aşılıyorlar.
Evet.
Orada ashab-ı kiram diyorlar ki, ya Resulallah, Selman-ı Farisi hurmaları kendi ülkesinde şöyle aşıladıklarını söylüyor. Nasıl yapalım? Daha çok verim aldığını. Bir kısmını onun söylediği gibi, bir kısmını sizin yaptığınız gibi aşılayın. Ve hangisi daha çok verirse öyle devam edin. Bakın, yani bu bir işte buradan Müslümanlara bir ilimde, teknikte, bir şeylerde bir ölçü var. Bir ölçü, bir uygulama örneğini alıyorlar. Fatih Sultan Mehmet ona da döktürüyor. Osmanlı mühendislerine de döktürüyor. İkisine de onun usulü, o daha şey olur, onu kullanır. Bu daha, ama biz burada aslında ortaya çıkan Müslümanların bu tekniğe bakışı, ilme bakışı, ilme alışı, kimde olursa olsun bizim gençlerimize bunu öğretmemiz lazımken biz kendi insanımızı gerici, yobaz, sanki Macar, sanki Bizans, sanki işte Rum, bunlar sanki büyük adam, değil mi? Bunlar da şimdi bir maksat sezinlenmiyor mu?
Evet, aynen öyle.
Bu milletin evlatlarına, gençlerine bir maksatlı bir şey vermek istedikleri ne kadar ayan beyan ortada. Tarih tamamen tam tersi olduğu halde neler yutturuldu. Ondan sonra da işte neden gençlerimiz bu halde falan diye biz konuşmaya başlarız. Ecdadını, milletini, tarihini, büyüklerini tanımayan bir nesil elbette ki biraz yoz bir nesil olacaktır maalesef. Ama bütün bunlar değişiyor mu? İnşallah değişiyor. Yani İnşallah. Gençlerimizi daha çok okutmaya, daha çok tarihimizi tanıtmaya, tarihimizi doğru bir şekilde onlara öğretmeye. Yani mücadele aynen devam ediyor. Her zaman değiniyoruz değil mi? Şu diziler bilmem neler bak hala neyi vermek istiyorlar bizim insanımıza, bizim gençlerimize. Neyi vermek istediklerini biz hala görüyoruz maalesef. Aslında öyle bir haşmetli bir tarih ki nereden vursalar kimse anlıyor. Ya haritasına baksa bunların söylediği adam bu haritayı nasıl çizer diyorlar değil mi? Bu haritayı nasıl çizer öyle o senin gösterdiğin tarih? O haritayı çizer mi? Bizans gelecek o Macar Urban'ı senin hizmetine koyanı da görmek lazım. Osmanlı'yı sadece bu noktalarla değil. Mesela Bizans Avrupa'dan yardım istiyor Papa'dan. Papa diyor ki dininizi, inancınızı değiştirirseniz yardım ederiz. Kiliseleri birleştirirsek. Yani Ortodoks olmaktan vazgeç sana yardım edelim. Katolik ol. Şimdi Bizans'ın bakışına bak. Bunlar Hristiyan. Neticede şu Ortodoks, bu Katolik. Ama aynı dine mensup. Kök Hristiyan, kökten geliyor. Müslümana karşı yardım edecek. Yardım istiyor kendi dindaşından. Diyor ki, dinini değiştirirsen, inancını değiştirirsen, yani din burada mezhebini, Ortodoksluktan çıkarsan yardım ederim. Adamın, Osmanlı'nın inanca saygısına bakalım. Ötekinin inanca düşmanlığını görelim. Osmanlı ise sen inancında hürsün diyor. İstediğin gibi yaşa. İstediğin gibi ayinini yap. İstediğin gibi ticaretini yap. Bunu biliyor Bizans ve Bizans ikiye bölünüyor bu noktada. İmparator koltuğunu koruyabilmek için istiyor bunu Papa'nın şeyini. Koltuğunu koruyabilmek için. Türklerin eline geçmesin. İstanbul elinde kalacak. Tamam. Bizans ayaklanıyor o noktada. İstemiyoruz yardımını diyorlar. Bizans'ın ikinci adamı Lucas Notaras İstanbul'da Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz diyor. Şapka Katolik Hristiyanlığın alameti. Sarık Müslümanın alameti. Bak Lucas Notaras'ın sözü nasıl değil mi her şeyi? İstanbul'da Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz. Şimdi şu sözü söyleten nedir acaba? Şu sözü söyleten o bizim ecdadımızın davranışları, adaleti, uygulamaları, hareketleri değil mi?
Aynen öyle.
Onları tanımak ne kadar çok önemli.
Bir ufak daha ara daha veriyoruz hocam.
Peki ve devam ediyoruz.
Evet hocam. Hayırlı akşamlar TGT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. bölümüyle devam ediyoruz. Programı Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. İletişim bilgilerini arz ediyorum. ahmet@ahmetsimsirgil.com tgrt@tgrt-fm.com.tr Bu mail adreslerine sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam kuşatma başladı. Hazırlıklar tamamlandı. İki taraf hazırlıklarını tamamladı. Kuşatma başladı. Bu gemiler meselesi var bir de. Gemilerin karadan yürütülmesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın büyüklüğünü de gösteriyor bu. Fakat bugün günümüzde tabii bunu az önce siz de söylediniz. Değiştirmek isteyenler
evet.
Var. Bu oldu mu olmadı mı ondan sonra nedir bu gemiler yürütüldü mü? Bu konuda nasıl anlatırsınız evet. Ne anlatırsınız?
Şimdi savaşın safahatını şöyle kısımlara bölecek olursak 5 Nisan'da Osmanlı ordusu İstanbul önlerine gelir. Yaklaşık bu 70-80 bin kişidir. Ve 2 saat gibi bir süre zarfında herkes yerini alır. Ve en küçük bir ses yok. Hatta Bizanslılar bunu şahane sessizlik diye tasvir
ederler.
Kaç bin
kişi hocam?
70 bin kişi. 2 saat içinde yerini alır. Bu yer almak donanma gelmiştir. Marmara'yı tutmuştur. Karşı tarafa ta Yedikule'den Haliç'e kadar yine komuta kademesi yerlerini almıştır her tarafta. ve herkes yapacağı vazifeyi bilir, yerini bilir, konumunu bilir, çadırlarını kurarlar. Askerin kalacağı gece çadırları yerleştirilir, her şey. Ama her şey nerede, hangi kuvvetin nerede olacağı, nerede bulunacağı, ne yapacağı önceden belli olmuştur. Bu işte o 1,5 sene hazırlığın ürünüdür bu. Yoksa siz bir yere gitseniz, 50 kişiyle gitseniz, bir çadır kuracak olsanız, her kafadan bir ses çıkar, değil mi? Her kafadan bir ses çıkar. Kim ne yapacağını iyi biliyor. Müthiş bir hazırlıktır bu. Ve Bizanslar bunu şahane sessizlik, tek bir ses duyulmadı der Türk ordusu yerleşirken. Bu işte disiplinin, hazırlığın, çalışmanın, tedbirin ürünüdür bütün bunlar. Bu Fatih Sultan Mehmet'in gerçekten büyük kılan hassasi hususiyetlerdir. Her zaman olduğu gibi teslim olun teklifi reddedilince 6 Nisan Cuma günü büyük topun ateşlenmesiyle kuşatma başlar. Şimdi burada Bizans surlarının dışı Yedikule'den Haliç'e kadar 50 metre eninde 20 metre de derinliğinde toprak kaldırılmıştır ve su verilmiştir. Bir ada halindedir İstanbul. Ada durumuna getirilmiştir. Her yerden hücum edemezsin. Gemi yüzdürüyorsun orada surların dışında.
Derinliği ne hocam?
20 metre.
20 metrede su var yani.
20 metre su var. 50 metrede eninde nereye gireceksin, surlara yaklaşacaksın. Dolayısıyla belli yerlerde ilk 10 gün toprak doldurmakla geçer. Ve sadece Edirne Kapı ve Top Kapı civarından daha çok hücumlar edilir. O toplar o bölgeye yerleştirilir. Oralardan hücum, her taraftan hücum edemezsin. Dolayısıyla savunma kıtaları da belli noktalarda birikmiştir. Bu da kuşatmayı çok uzatan hususiyetlerden bir tanesidir. 15 Nisan'dan itibaren büyük hücumlar başlar. Fakat 18 Nisan'da işte sizin dediğiniz o gemilerin yürütme meselesine gelecek, ona sebep olacak bir deniz savaşı olur. Bu deniz savaşı 5 tane büyük bordalı gemi, Papalık, Venedik, Sakız'dan gelen ve zahire getiren, işte asker getiren 5 gemi Osmanlı donanması tarafından önü kesilir. Fakat bunlar çok yüksek bordalı gemilerdir. Osmanlıların 150 gemisi bu 5 gemiye mani olamaz. Rüzgar da onların lehine eser. Tam 3 saat savaş sürer. 3 saat. 2. Mehmet, Osmanlılar kıyılardan, Bizanslılar surlardan bu savaşı seyrederler. Müthiş bir savaş cereyan eder. Bizimkiler oklarla, gemilerden atışlar, rampa yapamazlar. Onlar yukarıdan taşlar, çeşitli şeyler atmak suretiyle, oklar yağdırmak suretiyle uzaklaştırırlar büyük bordalı gemiler ve yararlar bizimkileri. 2. Mehmet atını 200 metre denize sürer. Kılıcı elinde emirler vermeye çağırır, sesini duyuramaz. Nerede duyuracaksın boğazda, rüzgarda sesini gemilere? Sinirinden dışarı at boğulma tehlikesi geçirtir. 200 metre denize sürmüş atını. At yüzüyor atın üstünde. Ve geri geldiğinde dudakları kan içinde ısırmış. Baltoğlu Süleyman Paşa'yı kırbaçlar, öldürün der komutan, donanma komutanı. Zor alırlar elinden, zor vazgeçirirler. Adam savaşta tek gözünü kaybetmiş. Nasıl bir can hıraşane savaştıysa tek gözünü kaybetmiş. Tabii Haliç'i zincirlerle germişler. O zinciri çözer, donanmayı içeri alırlar, zinciri yeniden çekerler. Ve dolayısıyla da mani olamazlar girmelerine. Bu müthiş bir bayram sevinci yapar Bizans'a. Bizans'ın morali çok yükselir. Bu ara Macaristan'dan bir Haçlı ordusunun geldiği şayiaları çıkar. Osmanlıların morali sıfırdır. Yani bir anda senin moralini sıfırlıyor, karşı tarafın moralini de 2 kat artırıyor, 3 kat artırıyor. Yani düşecekse insanların morali bozuk olsun ki sen onu alt edebilesin. İşte böyle bir noktada, tam böyle bir şeyde 18'de bu savaş olur. 21 Nisan gecesi 67 Osmanlı gemisi 2 gün sonra Haliç'e iner. Bir anda. İşte nasıl oluyor bu birdenbire? Gerçekten şimdi sen o morali, kendi moralini yükseltmek için çandarlı kaldıralım. Düşman geliyor, zahire geldi, sıkıntılı. Bizans istediğimiz gibi bir anlaşmaya hazır. Ne yapalım? Kaldıralım kuşatmayı, istediğimiz gibi bir anlaşma yaptıralım. Çandarlı böyle söyler. Akşemseddin neden gerekli tedbirler alınmıyor diye bir ifade kullanır. Bunlar 2. Mehmet'i yorar, sıkıntıya sokar. Divanı toplar, divanda çandarlı kaldırılması yönünde fikir beyan eder kuşatmanın. Zaunos ve Şahabettin paşalar devam edelim der. Bunlar devşirme devlet adamlarıdır. Fakat moral bozulmuştur. İkilik sıkıntı meydana getirmiştir. İşte aradan bir iki gün geçiyor. 21 Nisan gecesi 2. Mehmet 67 gemiyi alıyor. Bugünkü İnönü Stadyumu'nun bulunduğu yerden Galata'ya dolanıyor, Haliç'te indiriyor. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yol. Şimdi bir 67 gemi bir gece içerisinde nasıl buraya indi? Bunu bütün kaynaklar yazar. Bütün kaynaklar 67 geminin denizden alındığını, kurudan yürütüldüğünü karada ve Haliç'e indirildiğini. Şu başarıyı 3 cümleyle yazarlar Hakan Bey. Şunu hani şöyle bir şeyi bugünün zihniyetiyle yazmış olsa o güne getirsek başarıyı, bugünün şu bir başarıyı yazdığımız zihniyetle hani iki kale arasından bir top atarsın da günlerce bitmez değil mi? O bir golün, o bir golün destanı. Yani neler neler yazılır. Şimdi şu hadiseyi bugünün zihniyetiyle inanın bize yüzlerce binlerce sayfalık destan gelirdi.
Evet.
3 cümleyle anlatıyorlar. 67 gemiyi sudan çıkarttı, kurudan yürüttü, Haliç'e indirdi. Çok biz bunları hocam bu kadar geniş nereden yazıyorsun, anlatıyorsun diyeceksin. Bizanslı kaynaklardan. Bizanslı kaynaklar uzun uzun anlatıyorlar. Uzun uzun anlatıyor onlar bu başarıyı. Ve 67 gemi bunlar şeytan mı, ne büyücü mü, neyin nesi, nasıl yaptı? Zira 3 gemi 5 gemi indirse içeride Bizans'ın şeyi var, gemileri var. Hemen batıracaklar, gireni batırırlar. 67 gemi birden inince teşebbüs edemiyorlar ve hemen köprü kuruyor. Haliç'in üzerine, dubalarla, o gemiler vasıtasıyla. Köprü kuruyor ve anında karşıya toplar geçirtiyor. Ve Beyoğlu tepelerinden artık şeye, hatta Bizans gemisi bu 67 gemiye 5 gün sonra saldırıya geçtiğinde toplarla batırıyor kıyıdan. Ve dolayısıyla da artık Bizans gemilerini hiçbir hareket yapamaz hale geliyor. Karşı taraftan atılan toplarla Bizanslı topçuları toplarını kullanamaz hale getiriyor. Bizans'ın da topları var. Evet. Neticede işte Macar Orman dedik. Bizans da görev yapıyordu. Orada da toplar var. Ve işte 2. Mehmet'in bu başarısı, bu 67 geminin en önemli ayağı Bizans'ın moralini bir anda sıfırlamak, Türk moralini yine en üst dereceye çıkartmaktır. Yani önce her şeyde moraldir. Sizin bir şeyde moraliniz, arzunuz, isteğiniz yoksa onu başarmanın imkanı yok. Heyecan duymuyorsanız, bir işte heyecanınız yoksa nereye kadar gider o? Heyecan yok, arzu yok, istek yok, heves yok. Ne kadar gider? Düşünelim. İşte maneviyat, heyecan onun için çok önemlidir. Yani hiçbir şey yapmasa, o gemiler oraya geçmese 2. Mehmet düşüremez miydi? Düşürürdü. Aynı tarihte yine düşürürdü, ben söyleyeyim. Fakat heyecan yok. 54 güne varamazdı. Kaldırmak zorunda kalırdı. Heyecan bitince.
Kanal İstanbul geldi aklıma. Bu da bir heyecan katacak herhalde ülkenin gelişmesine, Türkiye'nin. Şu Kanal İstanbul.
Daha adını söylendiği zaman bir anda heyecan meydana geldi değil mi?
Aynen öyle.
Adını söylüyorsun, evet. Büyük bir heyecan. Yani bir, biz de bir şeyler yaparız. Neden büyük düşünmeyelim? Yani hatta bazıları ne dediler? Ya bu çılgın bir proje değil. Bunu niye? Bak ya, çok da çılgın. Bu milletin düşünme ufkunun genişlediğini gösteriyor. Onu dahi çılgın görmüyor. Güzel bir şey. Yani ufuk sahibi aslında çılgın, daha da ilerileri olabilir. Bak daha ileriye götürüyor insanı. Halbuki son derece çarpıcı, son derece çılgın, son derece farklı, gerçekten Türkiye'ye yol açacak bir proje olarak görünüyor. Ama bunu bile hafif görenler Türkiye'nin ufku ne kadar ilerlemiş. Değil mi? Şimdi 2. Mehmet bunu 67 gemiyi böyle bir şeyle indirdiği zaman ya o karşı taraf, bu adamın elinden kurtulamayız. bu gemiler nereden çıktı? Nasıl indi? Bu adam hani suda zincir mi tanır? Dağdan ya. Gemileri indirenler suya zincir mi tanır? Böyle bir şey mi? Mümkün mü? Bir anda kendisine karşı o derece artıyor, güven artıyor, güç artıyor. Tabii Netice itibariyle bu artık 2. Mehmet Savaşı'nın her türlü şeylerini, o yürüyen kuleler, Haliç'te gemiler, lağım savaşları, lağımlar döşetmek, yeraltı şeyleri, savaşın her türlü hünerlerini gerçekten deniyor. Ve bunun yanında o 70 bin kişi bir şeye odaklanmışlar. Peygamberin müjdesine kavuşmak. O müjdeye nail olmak. Yani Peygamber Efendimizin de verdiği o meşale, o şeyden, aşk, o şevk devam ediyor insanlarda. Oradan olmak, İstanbul'un fethinde bulunmak, o müjdeye nail olmak. Gerçekten yani 2. Mehmet'in o gayret vermesinde aynı zamanda insanlar zaten gayretli. Bu o kadar İstanbul 800 senedir devam eden bir aşk ve şevk var. O ordudan bulunmanın şimdi düşünün nasıl olur? Onun için çarpışmalarda Osmanlılar her zaman, Osmanlı bir Avrupa devletidir. Osmanlı asıl manasında neredeyse Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Avrupa'ya geçince Osmanlı bir devlet olduğunu anlamıştır. Ve Osmanlı'da her zaman Sırplar, Rumlar savaşırlar, kuvvetler. Mesela Ankara Savaşı'nda en şiddetli Sırplar savaşmıştır. Anadolu askerleri hemen çekilmiş ama Sırplar Yıldırım Bayezid'in yanından hiç ayrılmamışlardır. Fakat Fatih burada Avrupa Sırp kuvvetlerini falan kullanmıyor hiç, gayrimüslim unsurları. Bu savaş övülmüş asker bunlar. 70 bin evliya diye söylerler. Yani onu söyleyenler, hani Yahya Kemal'de falan onu 100 bin meleğin uçtuğunu der Üsküdar'ı. Herhalde zamanımız var mı yok, belki haftaya okuruz. Yani bir o ulu rüyayı görenler şehri diye Üsküdar'ı anlatır. Üsküdar seyreder ya İstanbul'un fethini. Ve Üsküdar'ın İstanbul'un fethini gördüğünü, o ulu rüyayı görenler şehri. Üsküdar onu gördü. 100 bin meleğin İstanbul üzerine uçtuğunu gördü diye bunu anlatır. Onun için Fatih de orada hep Müslüman olan askerlerini kullanmıştır. Onların da şevkini, aşkını, heyecanını anlatmaya gerek yok.
Evet.
Son hücumu da herhalde haftaya mı bırakacağız Hakan Bey?
Bugün de fethedemedik hocam.
Bugün de.
Artık bunun fethi, artık haftaya fethi, hem fethi bana nasip olmayacak.
Hem herhalde arada Fehim Bey. Belli mi olur? Bak, hiç hesapta yoktu. İstanbul nasıl fethedildi? O son hücum ve fetihten sonra asıl olan da odur fetihten. O fethi yaptıranlar, o fethin manevi şeyi, asıl fetih olan nedir? İstanbul nelere açılmıştır? Onları da inşallah haftaya geniş bir şekilde konuşuruz. Ben TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Haftaya görüşmek üzere inşallah. Allah'a ısmarladık.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.